Erkam TV'mizin pek kıymetli izleyicileri, Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, ben Deniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programında karşınızdayız. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Serhan.
Hocam güzel bir seriye başlamıştık. Peygamberlerden alabileceğimiz psikolojik dersler.
Evet.
En sonki programımızda biraz Adem Aleyhisselam'ın yaratılması ve bu asli günah meselesini tartışmıştık hocam.
Evet.
Hristiyanlar biraz insanın kötü, günahkar olduğunu falan söylüyorlardı.
Doğuştan istedik.
Doğuştan hocam maalesef. Bunu batırdı. Hocam bu şeyde yine bir ayet-i kerimeyle devam edelim. Şimdi Allah-u Teala diyor ki, hocam, nefse ve ona bir takım kabiliyetler verip de iyilik ve kötülüklerini ilham edene yemin ederim ki nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiş, onu günah ve isyanla kirleten de elbette ziyan etmiştir. Şems suresi 7. ve 10. ayetler. Şimdi hocam burada tabii Freud yani insan agresiftir, cinseldir derken de bir parça hakkı var. İnsanın kötü tarafları da var. Ama diyor ki Allah-u Teala, evet ben sana bunları ilham ettim. Ama sadece kötülük değil, iyilik de ilham ettim. Evet. Sen bu iyiliklere, kötülüklere galip kılarsan, kötü taraflarını mücahedeyle, gayret ederek yok edersen, o zaman iyi insan olursun diyor hocam. Demek ki hani bu kendini gerçekleştirme falan var ya psikolojide. Bunu Kur'an-ı Kerim'in bize hocam sunduğu kendimizi gerçekleştirmek, kötü hasletlerimizi temizlemek, terbiye etmek. Efendim hocam hiçbir haslet de gereksiz değil. Öfke, haset.
Evet.
Yerine göre hepsi kibir bile
dozu,
hocam.
Dozunda. Kibire evet. Karşı kibir sadakadır der bizim geleneğimizde.
Hocam mesela savaşta bir gün Ebu Ducane radıyallahu anh böyle kibirle yürüyor, eline kılıcı almış. Diyor, Allah bu yürüyüşü sevmez ama diyor savaş hariç.
Evet.
Orada hocam biraz şimdi düşmana
heybetli
karşı.
Heybetli gösteren olması.
Ya arkadaşlar rica ederim savaşacağız ama falan. Evet. Çok mütevazi olur mu hocam? Hocam bizim askerlerimiz çok sert değil mi? Görünüşleri, o bıyıkları falan fetvayla hocam bunları bırakmışlar. Ne kadar korkunç gözükürseniz askeriyede evet. O kadar makbul. Gerçi hocam bizim askerler sabah tıraş ettirip tıraş işesi yaparlardı.
Hocam tabii şimdiki zaman başka. Eski zaman yüz yüze savaş çok daha fazlaydı. Şimdi daha çok uzak menzilli insanlar yüzlerini görmeden hatta daha ilerisi işte bir bilgisayar oyunu oynar gibi bir tuşa basarak diyelim ki bir füze gönderiyor ya da uçaktan bir bomba atıyor. Ama yüzlü olanlar da dediğiniz gibi yani özellikle akıncıları düşünün yani onların düşman askerine korku salması lazım. Yani.
Hocam post bıyık, gür sakal falan böyle değil mi?
Sat sakal karışık.
Göre büyük yani görüntüsüyle bir insanı ürküten bir hani evet. Şuradan geldik. Hiçbir duygu hocam yersiz değil ama ayet hocam bizden bunları terbiye etmemizi istiyor.
Evet.
Şimdi hocam günümüzde de sanki kontrolsüz bir hayat tarzı var. Zevklerimiz, hasetlerimiz, hırslarımız tetikleniyor yani. Sen evet. Psikoloji dersi alacaksın. Ha bu eğitimi alırsan şurada para kazanırsın. Hemen hocam havuzlu bir villa resimleri eğitim verenlerin. Evet. Sen ben gibi olmak istiyorsan hırsımızı kılıklar hocam yani. Ne dersiniz?
Evet. Yani tabii şey bu sıralar ChatGPT 4 oyu kullanıyorum hocam ücretli. Bir soru sordum. Dedim ki tüketim kültürüyle psikoloji bilimi arasındaki ilişki nedir? Nasıldır diye. Sonuçta hocam mesela Sovyetler Birliği'nde diyelim ki Pavlov vardı. Ve Pavlov'un koşullanma deneyleri vardı. Orada amaç sosyalist bir insan modeli üretmekti. Orada söylüyor Watson diyor bunu şey için kullanıyordu. Pavlov bir sosyalist insan modeli üretmek için o deneyi yapıyor. Birbirini besleyen bir sistem yani. Öbür tarafta mesela Watson da koşullama deneyleri yapmıştı. Sonra psikoloji dünyasından kovulunca hocam reklamcı olmuştu.
İlginç.
Ve evet ve reklamlarda hocam hep insanların zayıf noktalarına oynamak. Onların aynı zamanda hızlı davranmalarına sebep olan nelerdir? Mesela hırstır, şehvettir, hasettir, kibirdir, gösteriştir. Bütün bu duygularına mesela sen daha havalı olursun bunu giyersen. Bu araban olursa çok gösteriş yaparsın.
Hocam o zaman şunu diyelim mi? Bizim buradaki anlattığımız psikoloji İslami ve irfani psikoloji. İnsanları böyle
ve aynı
zayıf
zamanda
taraflarını...
insani.
Ha, insani.
Aynı zamanda insani.
İllaki.
Öbür taraf ne oluyor? Manipülasyon amacıyla kullanılıyor. Zaten psikoloji aynı zamanda psikolojik harekat diye bir kavram vardır hocam. Ordu ve ülkeler arası bile psikolojik harekatlar yürütülür yani. Bütün bunlar kamuoyunu yönlendirmek için de kullanılan ya da uluslararası propaganda teknikleri olarak da kullanılan şeyler. Hepsi çok ilginç bir şey hocam. Mesela kumarhanelerin, makinelerin çalışma sistemi bile şeyden geliyor. Psikolojiden. Düzensiz aralıklı ödüllendirme diye bir mekanizma var hocam. Edimsel koşullanmada. Olay şu. düzenli aralıklarla sana kazandırmıyor. Düzensiz aralıklar. Peki niye düzensiz aralıkta? Ne zaman ödülün geleceği belli olmadığı için hocam. Sen hırsla bir motivasyonla ha geldi ha bu sefer ha bu sefer diye bütün yatırabileceğin her şeyi yatırıyorsun. Bunu fark etmişler. Mesela düzenli aralıklarla ödül verdiğin zaman koşullanma o kadar şey olmuyor. Hani bu kadar kazandım kazanamadım eyvallah. Ama öbür tarafta böyle her an kazanma motivasyonu orada bir hırs oluşturuyor. Yani kumar makinelerin çalışma sistemi bile hocam psikolojiden geliyor.
Aslında hocam bu süre Amerika'da psikolojiyi böyle işte manipülasyon aracı olarak kötü gören akımlar da var. Bazı dini akımlar. Scientology zannediyorsam.
Tarikatı evet. Geç tarikat kelimesi hiç oraya yakışmaz da.
Sanki hocam kullanmışlar bunu.
Beyin yıkama amaçlı olarak kullanıyorlar.
Hocam bizim bir kere İslami amaçlara aykırı bir psikolojiye karşıyız. Yani beyin yıkamak, insanları kötüye yönlendirmek, insanların beynini ele geçirmek, hacklemek. Bizim hocam İslam anlayışında bunlar yasak. Çünkü Allah bizi mükerrem yaratmış. Bu mükerrem varlık üzerine hocam dışarıdan manipüle yapmak dinimizde yasak. Böyle olunca hocam esasında İslam psikolojisi insanlara böyle emniyetli bir alan da veriyor esasında. Diğer hocam psikolojide nereye gideceği işin bilen yok. Yani hocam şu anda bizim kullandığımız bu cep telefonları niye bizi kendine bağımlı hale getiriyor? Çünkü arkasında hocam yüzlerce çok kalite üst seviyede psikologlar biz bu programları, oyunları, sinemaları, videoları nasıl algoritmaya göre ayarlarsak Ali Rıza Bayzan Hoca'yı, Süleyman Derin Hoca'yı saatlerce bunun başında tutarız.
Evet.
Hocam bunun hesabını yapıyor.
Evet kesinlikle öyle. Bir de mesela hocam bunun kafasını nasıl doldururuz biz kendimiz? İlginç bir şey hocam. Mesela beynimizde hipokampüs, deniz atına benzediği için hipokampüs adını vermişler. Bir parça özelliği şu. Bizim öğrendiklerimizi gece biz uyurken elden geçiriyor. Uygun gördüklerini uzun süreli belleğe gönderiyor. Uygun görmediklerini geri dönüşüm kutusuna ya da geri dönüşmeyen kutuya gönderiyor. Fakat aşırı derecede Reels videosu izlemek hocam hipokampüs üzerinde aşırı bir yükleme yapıyor ve kafa şey ediyor, dumur oluyor.
Artık bunları elecek şey sistem çöküyor demek ki hocam.
Evet yani şey gibi aslında bir diyelim ki web adresini hacklemenin yolu oraya aşırı bir trafik oluşturmak. Diyelim ki bütün arabalar Taksim'e çıkmaya kalksa ne olur? Taksim'in trafiği tıkanır yani.
Hayır.
Bunun gibi. Şimdi ne oluyor hocam bu durumda? Manipülasyona daha açık bir muhatap oluyor. Çünkü o Reels videoların arasında kendi seçmiş olsa bile onların arasında bir de reklam giriyor. O reklamlarla birlikte tam tırnak içinde kafa uyuşuk haldeyken bir subliminal mesajla birlikte bilinçaltına yerleşmeye çalışıyor.
Hocam o zaman şimdi esas konumuz şuydu. İnsanın kötü vasıflarını arındırması. Psikolojinin hocam böyle bir derdi var mı?
Şimdi psikoloji kendisini bir bilim olarak tanımlıyor. Bilim olarak tanımladığı zaman şöyle bir şey oluyor. Ahlaktan ayrı.
Peki hocam kötü vasıflar diyelim.
Ahlaktan ayrı. Şöyle işte. Ahlaktan ayrı olunca dolayısıyla psikolojiyi sen ahlaka aykırı bir şekilde de kullanma imkanın doğuyor. Veya bazı konularda diyelim ki psikoterapide ahlaki kuralları koymuyorsun. Şimdi ahlaki kuralları koymadığında ne oluyor? Mesela Fromm psikanalizi eleştirirken, diğer psikoterapilerle ilgili söylerken psikoterapilerin en büyük eksikliklerinden birisinin ahlak olduğunu söylüyor. Şey diye geçelim hocam, transpersonel psikoloji mesela. Transpersonel psikoloji bir tarafta maneviyat açık bir kanadı var ama öbür tarafta var ya hocam, şeytani ilhamlar açık tarafı da var.
Çünkü berzekkehe. Hocam hem hayırı hem de şerri Allah ilham ediyor ya onlar hayırla şer ilhamı arasındaki farkı ortadan kaldırıyorlar.
Evet.
Aklıma gelen, ruhuma gelen her türlü hatıra, fikir, düşünce ilahi kaynaklıdır gibi bir hataya kapılıyor.
Veya sanki. Şey sonuç olarak ilham ilhamdır diyor ama ilham ilhamdır diyemezsin ki. Yani meleki ilham da vardır, şeytani ilham da vardır ya da İnsanlara yararlı olacak ilham da vardır. İnsanlara zarar verecek ilham da vardır yani. Yani
hocam diyor reklamcılar reklamın iyisi kötüsü olmaz. Bunlar da ilhamın bu tür ha, aydınlanmanın kötüsü. Diyelim iyisi kötüsü olmaz diyor ama.
Tasavvufun var. O anlamda en önemli farkı psikoterapilerden en önemli farklardan bir tanesi tasavvufta ahlak ilkesinin olması. Öbür taraf ise ahlak ilkesinden bağımsız olarak hareket ediyor.
Hocam bu Scott Peck vardır. Ben de çok severim bunun kitabını. Az Yürünen Yol diye bir kitabı tercüme edildi. Less Trodden Road diye İngilizcesi. Çok güzel bir eser hocam o. İnsanın yani böyle biraz gayret etmesini, kendini gerçekleştirmesini falan söylüyor ama. Mesela olmadık şeyler söylüyor. İşte psikoterapistle hasta arasında her türlü ilişki hoştur, normaldir. Yeter ki aralarında anlaşsınlar gibi. İslam'ın ahlakına aykırı şeyler de söylüyor. O yüzden hocam bence bizim psikologlar olarak diyelim. Yani psikolog değilim ama hani bu tasavvuf psikolojisi adına konuşuyorum.
Evet.
Bir de ahlak derdimiz olması lazım. Yani hocam esasında bizim bir avantajımız var. Biz bir makale de yazmıştık bu konuda. Endonezyalı bir psikologla beraber yazdık. Bizim İmam Gazali'nin hastalık dediği şeylerin %90'ı hocam.
Evet.
Aynı zamanda psikolojik bir rahatsızlık. Mesela kibir diyoruz, narsizm çıkıyor karşımıza.
Evet.
Dünya sevgisi diyoruz, işte attachment diyorlar. Aşırı bir şeye bağımlı olmak. Gadap diyoruz, bunun karşılığı öfke biliyorsunuz, öfke kontrolü.
Evet.
Hocam hemen hemen, tabi bazı dünya sevgisiyle alakalı konular hariç, bizim İslam tabi fıtri bir din olduğu için, bizim hastalık dediğimiz her şey, esasında yani ahlaksızlık dediğimiz şeyler, bir bakıma psikolojik de bir rahatsızlık. O yüzden biz biraz Müslümanlar avantajlıyız.
Evet. Hocam tam burada buyurun. Jung'un çok ilginç bir sözü var. Analitik psikolojinin temel ilkeleri kitabında hocam. Diyor ki dinler nedir? Carl Gustav Jung. Dinler nedir? Bu arada transpersonal psikolojinin de öncü ismi saymak lazım Jung'u. Dinler ruhsal tedavi sistemleridir.
Çok güzel.
Ya da sistemleridir. Peki bizler, kendi kendine soruyor. Peki bizler, biz ruh hekimleri ne yaparız? İnsan aklı ya da insan ruhunda baş gösteren hastalıkları tedaviye çalışırız. Dinlerin de yaptığı bizimkinden farklı değildir. Dolayısıyla Tanrı için bir tedavi edicidir diyebiliriz.
Doktordur diyebiliriz, eyvallah. Evet.
Bir tedavi edici, bir hekimdir Tanrı. Hastaları iyileştirir, ruhsal bozuklukları düzeltmeye çalışır. İşte bu bizim psikoterapi diye nitelediğimiz uğraştır. Hatta din için psikoterapi sistemlerinin en gelişmişidir dersek pratikte büyük bir gerçeği dile getirmiş oluruz.
Hocam çok teşhis sözler bunlar değil mi?
Evet. Jung bunları analitik psikolojinin temel ilkeleri kitabında vurguluyor.
Aslında hocam bütün özellikle pozitif psikoloji imanın ve inancın insanın iyi oluş haline çok katkısı olduğunu söylüyor zaten.
Evet.
Yani imanlı insanlar daha uzun yaşıyor, daha resilience dediğimiz, daha dayanıklı.
Psikolojik dayanıklılık.
Efendime söyleyeyim, daha sabırlı. Yani ötenazi mesela hocam hiçbir Müslüman istemez. Hiçbir iyi Hristiyan da ötenazi istemez. Kim istiyor hocam? Hedonist tipler, yani zevkperest tipler, inancı olmayanlar diyorlar ki artık 70-80'den sonra yaşamanın manası yok. Ölelim gitsin diyorlar. Yani Allah'ın
şimdi
dediği...
Eğer yaşama haz eksenliyse hocam, eğer haz alamayacak noktaya gelmişse o zaman ne oluyor? Hakikaten yaşamı sonlandırmak lazım yani. Ama yaşamın anlam ve değer kavramı olsa, şimdi anlam ve değer ise elle tutulur, gözle görülür değil. Haz ise ne oluyor? Duyu yoluyla bunun zevkini çıkartıyorsun tırnak içinde. Ama anlam ve değer olmadığı zaman da yaşam kendi başına bir problem haline geliyor. O zaman saçma oluyor. Yani niye yaşıyorum ki?
Hocam bunu belki biraz sonra geleceğiz. Ben diyor Allahü Teala insanları ve cinleri bana kul olsun derdi yarattım. Hocam çok müthiş zevkli bir mertebe var. Allah'a kulluk mertebesi, hayatın manası var. Bunu İmam Gazali Hazretleri çok güzel anlatıyor İhyasında. Yani maddi zevklerle manevi zevklerin elde edilmesi. Hocam maddi zevkleri elde etmek çocukken başlıyoruz daha. Bebekken ağlamaya başlıyoruz emmek için. Sütün zevkini evet. Almışız. Çocukken hocam bir oyuncak için kavga edip ağlıyoruz. Bir çikolata için ortalığı birbirine katıyoruz. Niye? Bizim için en yüksek zevkler maddi zevkler. Ama hocam yaş ilerledikçe çikolatanın ötesinde, maddi zevklerin ötesinde, güzel giyinmenin, yemenin, içmenin, gezmenin ötesinde manevi zevkler ortaya çıkıyor.
Evet.
İşte marifetullah. Şimdi insanlar akıllandıkça mesela diyor ki bir tepsi baklava mı istersin? Türkiye'ye yönetmek mi istersin? Himmeti az olan adam diyor bana her gün bir tepsi baklava verin, kebap verin. Ben Türkiye'ye yönetmek istemem. Ama himmeti yüksek olan bir adam. Ya ben sana 100 tepsi baklava hediye edeyim. Bana yeter ki Türkiye'nin işte Cumhurbaşkanlığını bana verin der diyor. Ya yönetmenin zevki hocam yine bir manevi tarafı olan zevkler. Esasında hocam hikayeyi bu şekilde okursak yani manevi zevklerin maddi zevklerin üstüne olduğunu anlarız ama günümüz insanında maalesef doğuştan itibaren o sizin dediğiniz reelsler, milsler, o shortlar beynimizi uyuşturduğu için maddi zevk odaklı bir hayat yaşamaya başladık sanki.
E tabi bir de şey hocam kültür bunu aşılıyor. Kültür dediğinizde çok büyük ölçüde Amerikan kültürü yani Batı kültürü bile bir Fransız eğitim bakanı diyordu ki yani bizim sinemalarımızda hep Amerikan filmleri dönüyor. Bak Fransa yakınıyor yani.
Şimdi, aynı değil, aynı kültür. Üç aşağı beş yukarı ama.
Ama bizim buradan baktığımızda ama o kendisini epeyce ayrı görüyor.
Yani.
Şimdi bu istila hareketi, bu bulaşıcı ne oluyor? Bütün dünyayı kendine dönüştürüyor ve daha kötüsü insanlar kendini artık üstü örtülü olarak o temel varsayımlar ne? Temel varsayımlar insanı çıplak bir maymun olarak görüyor ya da biyokimyasal bir bilgisayar olarak görüyor hocam. Kapitalizm ve tüketim kültüründe insana biçilen rol bu. Tüketici zaten insan sayılmıyor yani.
Çıplak maymun hocam çok güzel bir tabir oldu. Çünkü bu psikoloji dünyası da hayvanları çok seviyor. Fareler, maymunlar, köpekler deney yapıp yapıp bunu insana uyguluyor. Halbuki Allah-u Teala ben diyor insanı özel yarattım. Hatta hocam burada Üstad Osman Nuri Topbaş efendi şöyle bir şey de vermiş. Yani bu mahlukat arasında insan sadece nefis terbiyesi yapmaya müsait. Hayvanların böyle bir durumu yok. Şehvetleri var. Onlar içgüdüleriyle hareket ediyorlar. Karnı acıkınca yiyecek. Acı görürse kaçacak. Şehvet görürse peşine düşecek.
Evet.
Hayvan Allah bunu böyle yaratmış. Bunu ayıtmayacak halimiz yok. Yani hocam şimdi kediye biz
güvercin avladı diye kızamayız yani.
Ya açıkta bir et parçası bizim kapısına götürse yani kızarız ama sizin kızma hakkımız yok. Hayvan doğasının gereğini yapıyor hayvancağız. Ne yapsın zavallı. Şeytanlar da hocam nefis terbiyesi diye bir şey. Onlar zaten olabildiğine kötü. Melekler olabildiğine iyi. Allah onları böyle saf temiz yaratmış. Hocam biz şeytan, melek, hayvan arasında bir zor bir konum varlığız.
Onun için insanın ödülü de büyük. Tabii sınavı da büyük. Bu arada hep böyle insanlar yaşamda karşılaştıkları sınavlardan bahsederdi hocam. Aslında insanın en büyük sınavı bizzat kendisi.
Ya.
Çünkü bu dediğiniz denklemde bir yerde toplamak onu. Şimdi mesela buradan kalp kavramına gidebiliriz değil mi hocam? Şimdi
tabii
kalp
ki.
Yani şimdi kalp ama dönüp duruyor yani. Bir tarafta ilahi nefes olan iyicil bir tarafı var ama öbür tarafta şeytansı bir benlik de var insanda. İkisi arasında bir çatışma var. Kalp dönüp duruyor. Çok ilginç olan hocam beyinle ilgili olarak da nörobilimin yeni kullandığı en büyük keşiflerinden birisi sayılıyor. Plastisite diye bir kavram var. Plastik kelimesinden geliyor. Yani beyin de hiç durmadan hocam farklı deneyimlere, öğrenmelere, beklentilere, düşünmelere ve inanışlara bağlı olarak hiç durmadan yeniden yapılanıyor. Fiziksel olarak da, yapısal olarak da değişiyor yani. Fiziksel yapısı da değişiyor.
Çok ilginç değil mi hocam?
Evet.
Yani?
Ha burada mesela İbn Sina'ya atıf yapmak lazım. Kadim öğretiler de hep onu söylüyor. İnsanı aklı yönetir ama insanın aklına kalbi yön verir. Dolayısıyla insan kalbini bir kere iyi denkleme çekecek ki aklı ve beyni ona göre plastisite dediğimiz mekanizma ona göre iyileşsin. Yoksa o beyin fiziksel olarak da şey bir karakter kazanıyor. Her an kötülük yapma moduna dönüşüyor yani.
Hocam aslında şöyle bunu belki bizim tasavvuf psikolojisinin katkısı olması lazım insanlık alemine. Şimdi hocam modern psikoloji geldiği en son nokta beyin. Yani beynin üstünde bir varlık tanımıyorlar. Halbuki hocam beyin bir kompütür gibi alettir. Buna İmam Gazali bir ata benzetiyor. Ama atın bir de binicisi var.
Evet.
Biz şimdi hocam beynin ne yaptığını görüyoruz. Bazı yerdeki işte o hani MR filmi çekiyorlar. Öfkeli insanın beyninin şu noktası kızarıyor. Sevdiği insanın başka bir noktası. İşte frontal lobe diyorlar bilmem ne diyorlar. Evet. Tamam hocam da bu beynini kullanan varlık ruhtur. Yani kalptir hocam. Kalp de ruh demek İmam Gazali'ye göre.
Evet.
Bunun beyin üzerindeki etkisini biz Müslümanlar biliyoruz. Yani hocam beyin esasında biraz tablo raso gibi. İyiye ve kötüye kullanılmaya yatkın bir alet, bir bıçak gibi yani. Ekmek de kesersiniz, adam da kesersiniz bu bıçakla. Ama o ruhu göremediğiniz zaman hocam, işte bugün modern psikoloji getirip her şeyi beyne tayıyor. Beynin ötesini göremiyorlar maalesef.
Şimdi hocam yakın zamana da 2000 yılın başında hocam bir büyük proje vardı. İnsan genomu projesi.
Evet.
Şimdi izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz Oytun Erbaşı profesör. Otizmli bir profesördür. Çok böyle espiritüel anlatımları vardır. İzlemiştiler. Her şeyi genetiğe bağlar. Şimdi mesela diyelim ki bir insan zeki mi olacak, geri zekalı mı olacak? Ya da diyelim ki katil mi olacak? Ya da ömrü ne kadar olacak? Şu bu. Her şeyi genetikle açıklamaya çalışır. Tabii bu onun şeyi değil, tercihi değil. Bu genetik biliminin tercihi buydu. Şimdi genom projesinde şu araştırılıyordu. İnsanın en azından 200 bin tane geni vardır diye düşünülüyordu. Ve bu genler insana yön veriyor. Dolayısıyla her şey genetikle, soya çekimle açıklanabilecekti. Fakat insan genomu projesi bitti hocam ama sessiz sedasız bitti. Çünkü hepi topu 20 bin gen bulundu. Hmm. O zaman anlaşıldı ki insanın sırrı genlerinde değil.
Dışarıdan gelen bir etkiler
başka
var.
Başka bir şey. Hmm. Ondan sonra hocam şu anda yeni bir proje, uluslararası bir proje. beyin üzerinden yürüyor. İnsanın gizeminin, insanın potansiyellerinin esas kaynağının beyin olduğunu söylüyor. Ve burada nörobilimciler de çalışıyor, matematikçiler de, sanatçılar da, çok farklı disiplinlerden insanlar da çalışıyor. Çok farklı bakış açıları geliştirebilmek için. Bakıyoruz ama şimdi diyelim ki nörobilim bize hocam beynimizi sayıyor. Diyor ki işte %80'i sudur, şu kadar yağ vardır, şu kadar tuz vardır, şu kadar bundan vardır. Hocam bunların hepsini bir araya getirdin. Tamam, nörobilim şimdi kendisi söylüyor. Peki ama bütün bunlar bilinci nasıl oluşturuyor?
İşte hocam bilinç ruhlu olan bir şey. İşte, beynin dışında olan bir şey.
Evet, işte şey diyor, tamam diyor, bilinç var, beyin de var ama biz bu ikisi arasındaki şeyi kuramıyoruz diyor. Bağ. İşte aslında bir de o bilincin de üstü var.
Hocam
o
hep söylüyorsunuz üstü, ya. Siz hep söylüyorsunuz yani kuramayız deyip bıraksalar bir şey var ama biz anlayamıyoruz demek de bir fazilettir.
Evet.
Biz anlayamıyoruz, o zaman böyle bir şey yoktur. Ben görmedim, görmedimse yoktur yok, arkadaş.
Ama senin görmediğinde olmuyor yani.
Yani senin görmenin alakası yok. Çünkü bunun hocam tabii ki ruh emir aleminde olduğu için gözümüzde göremiyoruz. Laboratuvarda sağını solunu kesip mikroskobun altında inceleyemiyoruz ruhu ama var.
Evet, ne demeli? Ben buraya kadar laboratuvarda araştırabiliyorum. Buraya kadar gözden deney ve ölçüm yapabiliyorum. Şimdi bir zamanda neyi beyni saymıyordu hocam? Sadece şeydeydi, genlerdeydi. Beyine geldi, şimdi sırada demek ki hocam şeye geliyor.
Ruh var, belki
kalbe geliyor yani.
Batıda İslam güneşinin doğması inşallah bu şekilde olur. Şimdi hocam şöyle, mesela bizim sufiler bu ruh nasıl terbiye ederiz? Bununla alakalı seri sürü kitapları yazmışlar. Onlarca ve yüzlerce. Esasında her tarikat bir bu kötü taraflarımızı efendim işte tezkiye edip iyi taraflarımızı geliştirme. Yani bizim Mustafa Mert Arar Hoca'nın Allah selamet versin insani tekamül enstitüleri diyor tarikatlara. Evet. İnsanın çok gelişim doğru enstitüleri. Hocam buraya girdiğiniz zaman işte önce tevbe ediyorsunuz. Yani farkındalığınız artıyor. Hatalarınızı, kusurlarınızı görüyorsunuz falan.
Ve Hazreti Adem'in de hocam ya, değil mi? Yani
öyle konuşmuştuk ilk hafta.
Evet, yani tevbe birinci basamaktı yani.
Eyvallah. Sonra işte hocam hırsınız var, hırsınızı dengeliyorsunuz. Hırsız hocam, sıfır hırs olursa ölürüz. Ben şu suyu içesim gelmez yani. Hırsım yok ya, sıfır hırs. Ama şimdi bütün suyu ben içeceğim dersem, İstanbul'un terko suyunu da evime bağlayayım dersem bu sefer de hocam.
Kendine de zarar.
Kendime de zarar ama su üzerinden bunu güldük geçtik ama maddi para açısından desek herkes evet, tam bu tersi düşünüyor değil mi hocam?
Hani ayeti şey diye okuyoruz ya. Rabbena heb lena. Onu ne diye okuyor? Hep bana diye okuyor yani. Hep lena hepimize olacakken birdenbire hep bana oluyor yani.
Şimdi hocam öyle bir kapitalist sistem var ki dünyada. Yani hiç kimse bütün suyu ben içeyim demez. Ama bütün dünyanın parası benim cebime girsin mi sorsanız pek çok insan çoğu benim cebime girsin der.
Evet.
Yani harcayabileceğinin belki milyar fazlasını isteriz. İstiyoruz evet, maalesef hırsımız.
Ölçülü hırs nedir mesela? Onu da söylemek lazım belki hocam. Azim ve gayret. Şimdi bazen ne oluyor? Mesela bizim geleneğimizde hocam hırsı törpüleyeceğim derken insanların azim ve gayreti de törpülenebiliyor, sindirilebiliyor, söndürülebiliyor. Bu yanlış bir şey oluyor.
Kesinlikle.
Azim ve gayret olması lazım. Şimdi tevazu bir denge davranış. Yanlış olan kibir ama zillet de yanlış. Yani kibirin tersi tevazu değil, kibirin tersi zillet. Zilletin tersi kibir, tevazu ortası. Ortada bir denge davranış dengesi yani.
O yüzden hocam tabii işte tarikatlar da genelde hep orta yolu tavsiye ediyorlar. Ama bazen hocam dediğiniz gibi eğitim sürecinde bazen hani tam tersini yaptırıyorlar ya. Diyelim evet, ki Hüdayi Hazretleri Tekke'ye gelmiş. Şehrin Bursa'nın kadısı, şoför yok da hani seyisi var, aşçısı var, hamamı evet, var, uşağı var. İster istemez belli bir benlik egosu şişmiş.
Evet.
Tekke'ye geliyor, tuvalet temizliğinle başlıyor. Şimdi şu manaya gelirse hocam yanında yalvarırız değil mi? Herkes ömür boyu tuvalet temizlesin ve temizletelim bir fakir edersek bu hatadır.
Evet.
Bir süre sonra normal Hüdayi Hazretleri Tekkesini kuruyor, şeyhlik yapıyor, mürşitlik yapıyor yani. Şimdi o zaman bazen biz tasavvufi eserleri mütehassıslarından değil de kendimiz okuyarak istifade ediyoruz. Bu çok yanlıştır. Tasavvufta hocam hani tıpta bir laf vardır. Nedirler? Hastalık yoktur.
Hasta vardır.
Hasta vardır. Aynen bunun gibi tarikatlarda da sırf kitap okuyarak bir yere varılmaz. Seri sürü kitapları bir mütehassısın, Şeyh Efendi'nin yolu göstermesinde okunarak amel edilir. Yoksa tek başınıza okursanız çok yanlış sonuçlara varırsınız. Hocam bugün şöyle sonuçlandıralım. Belki birkaç sözümüz daha olur.
3 dakikamız daha var hocam.
Evet hocam.
Yönetmenimiz yani işaret etti.
Bu tarikatlar işte bunun yolunu seyri sülük olarak.
Şimdi kimse hocam sadece koymuşlar. Tıp kitaplarına bakarak tedavi olmuyor. Hatta hastalar doktora gittiğinde doktor uyarıyor. İnternet o kadar bakma bununla ilgili diye. Niye? Onu uzman gözüyle bakman lazım ki ondan yararlanabilirsin yani. Yoksa şimdi şu anda da Google değil de her şeyi ChatGPT'ye sorabilirsin. Ama sorduğunu hadi yap bakalım yani orada bir teknik direktöre ihtiyacım var yani.
İşte hocam teknik direktörler psikoloji ilminde psikologlar ama tabii bizim kastettiğimiz psikologlar maneviyatı kemal ermiş psikologlar diyelim hocam.
Evet.
İnsanın ruh tarafını kabul eden, ruhunu ihmal etmeyen. Çünkü hocam mesela gidiyor psikoloğa diyor ki eşim beni aldatıyor. Sen de aldatıyor. Böylece rahatlarsın. İşte ruhu unutursak, dini unutursak hocam, hikmeti evet. unutursak al sana terapi. Terapi değil yani bir haramı başka daha büyük bir kötülükle tedavi etmeye çalışıyorsunuz. Halbuki sufiler hocam bunun değişik yöntemlerini geliştirmişler. Biz de inşallah bu programlarımızda hem psikolojik hocam son gelişmeleri yakalamaya çalışıyoruz. Hocam hele senin nörobilim deyince ben böyle içimin yağları eriyor. Tam böyle değil mi hocam? Gelişmelerin son evresi herhalde.
O da evrilecek ama tabii nörobilim üzerinden de söylenecek çok şey var. Söz var yani.
Eyvallah. O zaman hocam biz bu programımızda hem Kur'an'dan hem sünnetten hem de modern bilimin ulaştığı son noktadan getirdiğimiz bilgileri burada kıymetli seyircilerimizle paylaşalım inşallah. Böylece hocam daha iyi insan olmaya, daha iyi Müslüman olmaya, daha iyi tasavvuf ehli insan olmaya gayret edelim diyorum hocam.
Evet yani Hazreti Adem'in tövbesi o anlamda bir büyük şey olmalı, ufuk olmalı. İki bakımdan hocam. Şimdi günah işleyince birkaç türlü reaksiyon var. Bir reaksiyon şu hocam, battı balık yan gider. Ben daha kurtaramam nasılsa dolayısıyla işleyebileceğim kadar günah işleyeyim. Bir model bu. Bu da aslında bir nefsin kumpası. Bir tanesi hocam öbür uçta yer alıyor. Bu günah işledi ya aşırı pişmanlık duyuyor. Mevla bana bunu işliyor. Diyor ki pişman olman gerekiyor Hazreti Adem gibi. Ama bütün enerjini pişmanlığa ayırırsan ve iyi ve güzel şeyler yapmazsan o da bir nefsin kumpasıdır, komplosudur yani. Yapman gereken nedir? Bir, pişmanlık duymak. İki, İyi şeyler yapmak için yola çıkmak. Yani Hazreti Adem'in yaptığını yapmak. Bu arada tövbe nedir? Tövbe hocam insanın yaradanla arasını düzeltmesidir yani.
Eyvallah hocam. Hocam çok teşekkür ederim. Ağzınıza, dilinize, gönlünüze sağlık. Allah hocam bize Adem Aleyhisselam'ın yoluna gitmeyi nasip eylesin.
Amin.
Hata işliyoruz. Hatasız insan olmaz ama hemen Adem babamız gibi peşinden tövbe edip farkındalık nasip eylesin diyorum hocam.
Amin.
Haftaya görüşmek üzere. Size Allah'a ısmarladık diyorum. Kıymetli dinleyicilerimiz ve kıymetli seyircilerimiz Tasavvuf İnsan Psikolojisi'nde bize verilen sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hafta buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın efendim.